çılgınca kaçan Müseylime ordusu bahçeye bütünüyle girince kapılar kapandı. Hanifli savaşçıların birçoğu bahçede kısmen kendisini güvende hissedince derhal surlarda yerlerini aldı. Çok geçmeden yüksek duvarlardan Müslümanlar üzerine ok yağmaya başladı. Savaş yeni bir merhaledeydi. Sanki bir anda her şey değişmiş gibiydi. Müslümanlar açıkta, düşman siperdeydi. Kolay kolay geçit vermez görünen duvarlar yolu kesiyor, arkasına sığınan düşman ok yağdırmaya devam ediyordu. Bu durum değişikliği bir anda herkesi şaşkına çevirmiş gibiydi. Zafer çok yakında hissedilirken tehlikeli anlar yaşanmaya başlamıştı. Dakikalar, çok uzun gelen dakikalar ve yüzlerde çaresizlik endişesi. Ne olacaktı, ne olabilirdi? Tam bu sırada tarihe mal olacak olan yeni bir fedakarlık destanı yaşanıyordu. Olması hayal edilemeyecek bir şey oluyordu. Beranın pürüzsüz net sesi şaşkınlığı dağıtıyor, azimleri kamçılıyor, her şeyi göze alabilen bir yiğidin neler yapabileceğini gösteriyordu. ''Müslümanlar, beni düşman üstüne, bahçeye atın!'' Onu tanıyanlar ne yapabileceğini de iyi biliyorlardı. Derhal bir kalkanın üstüne atlıyor, kalkan mızraklar üstünde yükseltiliyor, dehşetle olanları seyredenlerin ve seri ok atışlarıyla bu yiğitlerini korumaya çalışanların bakışları arasında Bera, kalkanın üzerinden kapıya yakın bir noktadan duvara, duvardan da düşmanın üzerine atlıyor, yere düşer düşmez fırtına gibi aralarına dalıyor ve esmeye başlıyor. Düşmanı yararak kapıya kadar ilerliyor, önüne geleni yere seriyor, aldığı darbeler onu durdurmaya yetmiyor, kilitleri kırarak cihat ordusuna kale kapıları açıyordu. Açılan kapılardan mücahitler sel gibi bahçeyi akmaya başlamıştı. Bera ise aldığı sayısız darbelerle kapının yakınına çöküp kalmıştı. Kendini alamayıp Bera'nın ateşlemesiyle onun peşinden duvardan içeri atlayan yiğitler, açılan kapıdan içeri dolan mücahitler artık durdurulamıyordu. Giderek coşan tekbir sesleri, ''Va Muhammedah!'' naraları, kılıç kalkan darbeleri, havada ıslık çalarak ilerleyen oklar, hedeflere doğru ilerleyen mızrak ve harbeler. Bahçede müthiş bir manzara sergileniyordu. Mücahitler şahit oldukları inanılmaz fedakarlıklarla coşmuşlardı. Bu inatçı ve mağrur ordunun hiçbir ferdi önlerinde tutunamıyordu. Müseylime çevresinde kalan 10 bin savaşçıyla birlikte bu bahçede eriyor ve tükeniyordu. O günden sonra bu bahçe, ölüm bahçesi diye tarihe geçiyordu. Uhud'da Hazreti Hamza'yı savurduğu harbeyle arkadan vurarak şehit eden Vahşi de bu savaştaydı. Ancak şimdi Müslümanların safındaydı. Yine belli bir hedefin peşindeydi. Şimdiki hedefi Allah düşmanı Müseylime'ydi. Çok geçmeden hedefini vurabileceği bir mesafeye ulaşmış, İstediği fırsatı bekliyordu. Fırsatı yakalar yakalamaz harbesini savurdu. Harbe yol alırken Ensar yiğitlerinden Ebu Dücane de Müseylime'nin üzerine atılmıştı. Her köşesinde ayrı bir mücadelenin yaşandığı bahçedeki bu tabloyu ve devamını Vahşi'den dinliyoruz. İslam ordusu Müseylime ve ordusunun sığındığı ölüm bahçesine girmiş, Allah düşmanlarıyla müthiş bir çarpışma sürdürüyorlardı. Ben Müseylime'nin peşindeydim. Onun izini sürüyordum. Nihayet onu gördüm. Elinde kılıç ayaktaydı. Ensardan biri de Müseylime'yi takip ediyordu. Uygun anı yakalayınca harbemi savurdum. O sırada Medineli genç de üzerine atıldı ve kılıcını savurdu. Bilemiyorum, benim harbem mi önce isabet etti, yoksa Medineli gencin kılıcı mı? Onu ben mi öldürdüm, yoksa Medineli mi? Eğer onu ben öldürmüşsem, insanların en hayırlısını ve en şerlisini ben öldürdüm. Vahşi'nin Ensardan biri olarak anlattığı Ebu Dücane'ydi. Bera'nın o anlarda bahçede yaşananları hissedip hissetmediği ise bilinemiyordu. Kardeşi Enes anlatıyor. Onu bulduğumuzda vücudunda ok, kılıç, mızrak yarası olarak 80'in üzerinde yara vardı. Bera radıyallahu anh kendinden geçmiş, yaralarla dolu bedeni ise hayata tutunmaya devam ediyordu. Bera kucaklarda karargaha taşınıyor, baygın, gözlerini açamıyor. Hemen tedaviye başlanıyordu. Durumu hiç ümit verici değil. Bir beden bu kadar yarayla mücadele edebilir mi? Bu mücadeleden galip çıkabilir mi? Şüphesiz en doğrusunu Allah biliyordu. Geçtiği yollardan habersiz Medine'ye getiriliyordu. Müthiş bir azim ve enerjiyle dolu vücudu dayanıyor, teslim olmuyor, hayattan kopmuyordu. Kaynaklar bir ay kadar kendinden habersiz yattığını naklediyor. Halid radıyallahu anh başından ayrılmıyor, bu ender kahramanı kimselere bırakmıyor, tedavisiyle uğraşıyordu. Bera radıyallahu anh bir ay sonra dostlarının sevinçli bakışları arasında yeniden dünyaya gözlerini açıyor, çok geçmeden de kendisini toparlayarak cihat meydanlarındaki doldurulmaz yerini alıyordu. Devir, Ömer radıyallahu anh'ın hilafet devri. Bera, Yemame'de kaybettiği şehadet rütbesini ararcasına cihat meydanlarında yine fırtına gibi esiyor, zaman zaman da Allah Resulüne olan özlemini dile getiriyor. Mübarezelerin, ikili meydan dövüşlerinin değişmez taliplerinden. Kaynaklar onun mübareze meydanlarında çoğu imparatorluk ordusunda yer alan ve komutan seviyesinde olan yüzün üzerinde düşman yere serdiğini kaydediyor. Üstelik bu dövüşçüler o günün şartları içinde ciddi ve modern eğitim almış silahşörlerdir. Savaş sırasındakilerin sayısı ise bilinmiyor. Cesareti ve savaş kabiliyetiyle bilinen Bera'nın komutan olmasını önlemek için valilere ve komutanlara Hazreti Ömer'in bir emri ulaşıyor. Bera'yı İslam ordularının birine komutan yapmayın. Sakın emrine birlik vermeyin. İlk bakışta Bera'nın aleyhine olan bu emrin sebebi onu tanıyan müminlerce biliniyordu. Çünkü Bera karşısındaki güç ne kadar olursa olsun üstüne atlıyor, ilerliyor, dönmüyor, yılmıyor, vazgeçmiyor, korku nedir bilmiyor, emrindekileri de alev topu ahline getirip kendisiyle birlikte sürüklüyordu. Hazreti Ömer ise kayıp istemiyor. Sertliğiyle tanınan bu insan, tarifi zor bir şefkat duygusuyla her bir fert üzerine titriyordu. Bilindiği gibi Ömer radıyallahu anh sıcak çatışma olmasın, zayiat verilmesin diye Müslümanlarca kuşatılan ve düşmek üzere olan Kudüs'ü savaşsız teslim almak için Kudüs'e kadar gitmişti. Aynı duygular sebebiyle tarif edilemez bir cesaret sahibi olan Bera'nın emrine ordu verilmesini istemiyordu. Nitekim gönderdiği emrin devamı da bunun sebebini açıklıyor. O helak kaynağıdır. Emrindekileri de helaka sürükler, diyordu. Zaten Bera'nın da böyle bir talebi yoktu. Hicretin 17. yılı, İslam ordusunun cihattan cihada, zaferden zafere koştuğu yıllar. Pers İmparatorluk ordusunun şanlı komutanı Hürmüzan, İslam kardeşliğiyle bir araya gelen, fetih ruhuyla coşan, inancıyla bütünleşen ve sarsılmaz hale gelen İslam ordusunu tanımakta çok geç kalmıştı. Mücahitleri, cahiliye günleriyle değerlendiren ve kendi şaşalı imparatorluk geçmişine çok güvenen bu insan, şimdi şaşkınlıklar yaşıyordu. Yıllar yılı yenilgi nedir tatmamıştı. Adının söylenmesi bile yüreklere korku salmaya yetiyordu. Sanki bir anda her şey değişmişti. Artık her yenilgiden sonra meydandan kaçıyor, yeniden derleyip toparladığı orduyla cihat ordusunun önünde set oluşturmaya çalışıyor, zafer ümidiyle yeniden ileri atılıyor, esen savaş fırtınaları dinerken yeni bir mağlubiyet acısıyla kıvranıyordu. Sonra yeniden kaçış. Hiç de alışık olmadığı anlar, sahneler yaşar olmuştu. Son olarak Erbil'de Numan İbni Mukarri'nin ordusuyla karşılaşıp çetin bir çarpışmadan sonra yine hezimete uğramış, kaçarak Tüster Kalesi'ne sığınmış, çevrede ne kadar asker varsa bu kaleye toplamaya, dağınık halde bulunan askerleri bir araya getirmeye, yeni bir güç merkezi oluşturmaya başlamıştı. Arzusunu büyük bir oranda başardı. Kaleyi yeniden elden geçirtti, kale surlarının dışına surları kuşatan geniş ve derin bir hendek kazdırdı. Böylece savunmayı daha da güçlü hale getirdi. Artık burayı kendisine hareket noktası edinmişti. Tüster zaten o güne kadar yeryüzünde yapılan kalelerin en sağlamlarından, erzakı bol ve savunma gücü en yüksek olanlarındandı. Tüster, Pers İmparatorluk şehirlerinin incisi, imparatorluğun tacı sayılan çok güzel bir şehirdi. Yüksekçe bir mevkide kurulmuştu. Ehvaz denilen bölgede yer alıyordu. Bulunduğu yer güzel, havası güzel, suyu güzel, çevresi güzeldi. Kale surları çok yüksek ve çok sağlamdı. Güzel görünüşünü ve sağlamlığını yeni inşa edilmişçesine koruyan bu şehir, tarihin derinliklerinden gelen bir medeniyetin sonraki yıllara bıraktığı elle tutulur, gözle görülür en güzel hatıralardan biriydi. Şehri kuşatan kale, at başı şeklinde inşa edilmişti. Asil bir atın baş tutuşunu andıran bu mimari yapı, güzelliklere farklı bir güzellik katıyordu. Şehri Düceyl diye adlandırılan bir nehrin suları serinletiyordu. Surların altında yer alan bir menfezeden giren ve ana damarların vücudu dolaştığı gibi şehrin altında dolaşan su kanalları hem şehri serinletiyor hem de güzellikleriyle insanı büyüleyen fıskiyelere, havuzlara ve şadırvanlara su taşıyordu. Tüster'in Melik Sabur tarafından yaptırılmış meşhur şadırvanı, bu şadırvana su taşıyan yeraltı kanalları zor tarif edilecek bir mimari incelik ve örgünün eseriydi. Bu mimari örgüde mermerler, yontularak şekillendirilmiş dev taşlar, sütunlara sağlamlık katan çelikler ve su kanallarını kaplayan kurşunlar mükemmel bir tanzimle yerlerini almışlardı. Çevresini kuşatan sur ise bu sağlamlık ve güzelliği bütünlüyordu. Şehrin boynuna takılmış bir gerdanlık gibi suru da geniş bir hendek kuşatıyordu. Kısaca Tüster, görenleri hayran bırakan bir kale, bir sayfiye şehriydi. Halife Ömer radıyallahu anh o günlerde Basra'da bulunan Ebu Musa el-Eş'ari'ye bir mektup yazıyor. Mektupta ondan Ehvaz bölgesine güçlü bir ordu göndermesini istiyordu. Küfe ve Basra'dan gönderilen iki İslam ordusu kısa zamanda Tüster'e ulaştı. Meydan okurcasına önlerine gerilen ve uzanıp giden hendeğin dışına karargahlarını kurarak şehri kuşatma altına aldı. Kısa zamanda hazırlıklar tamamlanarak düşmanı taciz edecek, direncini ve savunma gücünü ölçecek hücumlar başladı. Ancak Tüster Kalesi'nin tahminlerin ötesinde bir müdafaa imkanına sahip olduğu çok geçmeden kendisini belli edecekti. Hendek aşmak zor ve tehlikeliydi. Gir çık yaparak aşmaya çalışmak askeri açıdan hatalıydı. Hendek üzerinde kale kapıları hizalarına gelecek şekilde yer yer asma köprüler vardı. Çalışma sistemi kale tarafında yer alan bu asma köprüler, Persliler saldırıya geçmek istediğinde indiriliyor, kaleye çekildiklerinde kaldırılıyordu. Düşman gafil avlanıp bu köprüler ele geçirilerek kaleye saldırsa bile yalçın bir dağ yamacı gibi duran kale surlarını aşmak mümkün olmuyordu. Kaleyi müdafaa için neredeyse çağın bütün imkanları hazırdı. Kızgın yağlar, surlardan aşağı yuvarlamak için hazırlanmış kayalar, onları destekleyen oklar ve mızraklar. Bunlardan öte çelik zincirlere bağlı çapalar, kancalar. Sırt sırta vermiş üçlü bir oltayı andıran bu çapalar, hazır ateşlerde ak kor haline gelinceye kadar kızdırılıyor, sonra kapıya yüklenen ve surlara tırmanmaya çalışanlar üzerine savruluyor, kime rast gelirse dumanlar saçarak bedenine işliyor, saplandığı kişi surlara doğru yükseltilerek aşağı bırakılıyordu. Çalışan çapa ve kancaların gürültüsü, dokunduğu insanların feryatları, başka seslerle de birleşerek dehşet uyandırıyordu. Sık sık sur önlerinde ürpertici manzaralar yaşanıyordu. Bütün bu teknik imkanlara, kalenin asker dolu oluşuyla, erzak ve hayat şartlarının neredeyse bütünüyle Perslilerin lehine oluşu ekleniyordu. Yazılan bir mektupla Halife Ömer'den ek kuvvet istendi. Ancak İslam cihad ordusu birçok cephede birden mücadele veriyordu. Önüne gelen setleri aşmak, iman nurunu daha ötelere taşımak azmiyle unutulmaz destanlar yazıyordu. Sayıları daima azdı, ancak yılmıyor, sarsılmıyor, vazgeçmiyorlardı. Ömer radıyallahu anh sayı azlığını biliyordu. Onun için haberi alınca Ebu Musa'ya bir mektup yazarak Tüster'e gitmesini istedi. Yanında bazı yiğitlerin özellikle bulunmasını istiyordu. Şüphesiz ismi geçen yiğitlerin başında da Bera İbni Malik geliyordu. Ebu Musa süratle hareket ederek Tüster'e vardı ve Basra kolunun başına geçti. Kuşatma başlamış, devam ediyordu. Tarihin ender gördüğü mücadelelerden, kuşatmalardan biri yaşanıyordu. Günler, haftalar, aylar birbirini kovalamaya başlamıştı. Neredeyse her gün ayrı bir hatıra taşır olmuştu. Kaleye bir türlü yol bulunamıyor, düşman savunmada bütün gücüyle direniyordu. İslam orduları da kuşatmadan vazgeçmiyordu. Kuşatma başlayalı 18 ay olmuştu. Persler gırtlaklarına sarılıp sıkan bir el gibi kuşatmanın nefes kesen darlığını hissediyorlardı. İslam ordusunu dağıtmak ve yıpratmak için aniden sur dışına çıkıyor, Hendek üzerine indirdikleri asma köprülerle mücahitlerin bulunduğu tarafa geçiyor ve cihat ordusuyla çetin bir çarpışmaya giriyor, dirençleri kırılmaya başlayınca yeniden kaleye çekilip köprüleri kaldırıyorlardı. 18 ay içinde 80 ciddi çatışma olmuştu. Bu çarpışmaların çoğu ikili meydan dövüşleriyle başlıyordu. İkili dövüşlerde kendine güvenen dövüşçüler meydana çıkıyor, nefesler tutulmuş bir şekilde damarlarda dolaşan kanları ateşleyen bu dövüşler seyrediliyordu. Şüphesiz bu dövüşlerin değişmez taliplerinden biri Bera İbni Malik'ti. Bera'nın görünüşüne aldananlar kendilerine son derece güven içinde karşısına çıkıyor, dövüş başlar başlamaz, çelik gibi sağlam, şimşek gibi hızlı kasların estirdiği fırtınayla karşı karşıya kalınca neye uğradığını şaşırıyor, çok geçmeden de aczin acılığını, çaresizliğin ürküntüsünü duymaya başlıyordu. Pırıl pırıl bir zeka, sonsuz cesaret dolu bir yürek bu kas gücüyle bütünleşince Bera radıyallahu anh önünde durulmaz bir mücahit oluyordu. Tüster Kalesi önlerinde yapılan mübarezelerde karşısına çıkan hiçbir savaşçı tutunamıyor, onun kılıcından nasibini alıyordu. O, şimdiye kadar hiçbir mübarezeyi kaybetmemiş bir yiğitti. Daha önce de dile getirildiği gibi kaynaklarımızda bu dövüşte komutan seviyesinde yüzün üzerinde düşman yere serdiği kaydedilir. O, gerçekten tarifi zor bir cihat eriydi. Mübarezelerin peşinden ateşlenmiş savaşçıların göğüs göğüse, kıran kırana mücadelesi, hep Perslilerin kaleye çekilmeleri, köprülerin kaldırılmasıyla son buluyordu. Persliler kuşatmadan oldukça rahatsızdılar. Ancak Müslümanları söküp atamıyorlar, dirençlerini kıramıyorlar, vazgeçiremiyorlardı. Bu ne müthiş bir azim, ne bitmez tükenmez bir sabırdı. Ancak hayran kalınacak bir sabır ve azimle kuşatmayı sürdüren Müslümanların durumu, Perslilerinkinden çok daha zordu. Onları çevreleyen surlar yoktu. Her an dikkatli olmak, tedbirli davranmak, kaleden ve dıştan gelecek düşmanlara karşı hazırlıklı olmak zorundaydılar. Yiyecek temini ciddi sıkıntılara sebep oluyordu. Zaman zaman açlıklar yaşanıyordu. Ekip dikmeye bile başlamışlar, ihtiyacı önlemek için çareler arıyorlardı. Zor şartlara rağmen kuşatmayı da sürdürüyorlardı.